Ayrım 24. Vulcan'ın yaratılışı. Jack de Brule. Sayfa 216. Mercer bir konyak kadehine bir yudumluk brandy doldurup Tish'in önüne itti. Tish burnunu çekerek gözyaşlarına hakim oldu ve kehribar renkli içkiden bir yudum aldı. Mercer Ocean Seeker'ın imha edildiği gece neler oldu diye sert bir sesle yineledi sorusunu. Gece yarısına doğru kabinime bir adam geldi. Onu daha önce hiç görmemiştim. Bilimsel ekibin veya mürettebatın üyelerinden biri değildi. Kaçak bir yolcu muydu? Öyle olmalı. Bana kendisini Valerie'nin gönderdiğini söyledi. Mercer yine sözünü kesti. Adam beyaz mıydı? Uzak doğulu mu? Siyahi miydi? Uzak doğuluydu. 35-40 yaşlarında olabilir. Senin ölçülerindeydi ama inanılmayacak kadar güçlüydü. Bana tehlikede olduğumu ve kendisiyle gitmek zorunda olduğumu söyledi. Ona soru sormak istedim ama o vakit olmadığını söyleyip beni omzuna attı ve güverteye taşıdı. Seeker'ın kıçına bağlanmış bir şişme bot vardı, beni bota attı, arkasından da kendisi atladı. Aşağı yukarı 5 dakika sonra kürek çekerek uzaklaşmaya başladı ve Seeker havaya uçtu. Yemin ederim ondan sonraki hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Sanırım beni bayıltmıştı. O halde kesinlikle Rusça konuşmalar duymadın veya seni kurtaran geminin bacasındaki armayı görmedin. O kısmı hatırlıyorum. O şilebin güvertesine çekilirken kendime geldim herhalde. Bunları daha önce neden anlatmadın? Valerie'nin kaçma şansını berbat edecek bir şey yapmak istemediğim için sessiz kaldım. Birlikte çalışacağı babasının başında olduğu garip, inanılmaz, acımasız. Valerie bana o projede yer alan herkese ömür boyu konuşmama yemini ettirildiğini, Val'in babasının ayrılabileceklerini söylemesinden önce gruptan ayrılmaya çalışan herkesin yakalanıp öldürülebileceğini anlattı. Babasının onun ayrılmasına asla müsaade etmeyeceğini bildiğini söyledi. Sonsuza kadar babasına bağlı olduğunu söyledi ama kurtulmaya kararlıydı. Babasının kesinlikle deli olduğunu ve üzerinde çalıştıkları şeyin dünyanın her yerindeki güç dengelerini bozabileceğini anlattı. Mozambik'ten ayrılmadan evvel kaçmadan önce benimle temas kuracağını söylemişti. Beni kurtarmalarının o temas olduğunu düşünmüştüm.
Olabilir ve o zamandan beri temas kurdu zaten.
Titreyen sesinde hafif bir heyecan belirtisi hissedilen Tish, ''Ne zaman? Nasıl?'' diye sordu.
''Aldığım telgraf, yani babandan geldiğini sandığım telgrafı o göndermiş olmalı. Seninle benim aramda nasıl bağ kurmuş olduğunu Tanrı bilir.''
Mercer önce yavaş yavaş konuşuyordu ama düşünceler beyninin içinde bağdaşmaya başlayınca konuşması hızlandı.
''Ocean Seeker'dan kurtarılmanla ilgili kuşkularım vardı. Zamanlama fazlasıyla doğruymuş gibiydi ama şimdi mantıklı geliyor. Valerie senin araştırma ekibinin bir üyesi olarak bulunduğun Seeker'ın volkana doğru yol aldığını öğrenince bir ajanın gemiye binmesini emretmiş olmalı.''
Mercer iki eliyle kahve kupasını kavramış sessizce barın arkasında duruyordu. Gözleri odaklarını kaybetmiş, Tish'in arkasındaki Hindenburg'un Lakehurst, New Jersey'de infilak etmeden önceki halini gösteren Ken Marshall'a ait taş basmasına bakıyordu. Mercer'ın çalışma odasında asılı olan fotoğraflar dışında astığı tek tüp resimlerden biriydi.
Ayrılırken babasının çalışmalarını çalmak niyetinde değil mi? Mozambik'teyken seninle birlikte kaçmamasının nedeni bu.
Bunu nasıl anladın?
Şimdiye kadarki davranışlarıyla ve onun psikolojik durumu hakkında verdiğim bilgilerle örtüşüyor. İkinizin gereksinimlerini karşılayabilmek için değerli bir şeyi de beraberinde götürmek istiyor. Babasının çalışmalarını çalmakla aynı zamanda ondan kendisini terk etmiş olmasının intikamını da almış olacak.
Bunu bilemezsin. Tish Mercer'ın ayrıntılarda tam isabet kaydetmesinden rahatsız olmuş ve bunu suçlamayla gizlemişti.
İlk sebep çok açık. Babasının kendisine yaptığının aksine senin ve muhtemel bir ailenin geçimini sağlayan kişi olmak istiyor. Ve bu bilgiler ikinizin de hayatınızın geri kalan kısmını rahat geçirmenizi sağlayabilir. İkinci neden bana daha tanıdık geliyor.
Gençliğimde Afrika'da yaşadığımı ve aslında Kongo'da doğmuş olduğumu söylediğimi hatırlıyor musun?
Ben oradan yetim ve öksüz olarak ayrıldım. Babamın açılacak bir bakır madeninde çalışabilmesi için ebeveynlerim Ruanda'ya yerleşmişlerdi. 1964 yılında çıkan isyanın ilk gecesinde yaşanan çatışmalar sırasında bir partiye giderlerken pusuya düşürülerek öldürüldüler. İkisini de diri diri yakmışlar. Bir Tutsi kadını olan dadım ertesi günü beni kendi köyüne götürdü. Çatışmalar sona erene kadar birkaç ay orada kaldım. Sonra da dadım beni en sonunda babamın Vermont'taki ebeveynleriyle temasa geçen Dünya Sağlık Örgütü ekibine teslim etti. Babaannem ve dedem sevecen ve nazik insanlar oldukları halde onlarla beraber olmaktan nefret ettim. Beni terk ettikleri için annem de babamdan daha çok nefret ettim. Kendimi tamamen ihanete uğramış gibi hissediyordum. Kış gecelerinde Cross kayağına çıktığımı hatırlıyorum. En yakındaki evden kilometrelerce uzak bir ovada durup annemle babama haykırır, onlara lanetler yağdırıp beni terk ettikleri için onları suçlardım. Hayatımın en yalnız geçen dönemiydi. Eğer ben gerçekten ölen annemle babama karşı bu kadar yoğun bir nefret besleyebildiysem, bir devlet projesi uğruna kendisini terk eden babasının sonradan hiçbir şey olmamışçasına kayıtsızlıkla ortaya çıkması karşısında Valeri'nin neler hissettiğini yalnızca hayal edebilirim. Tish sakin bir sesle, "Sen annen de babanın ölümlerinin üstesinden nasıl geldin?" diye sordu. Mercer'ın hikayesi onu derinden etkilemişti. Ben 16 yaşlarındayken yaşlı bir çiftçi beni duymuş, konuştuk, açıldığım tek kişi oydu. Öykümü bitirdiğinde adam bana aptalca davrandığımı, böyle devam edersem süt ineklerini rahatsız ettiğim için beni tokatlayacağını söyledi. Sanırım bana hep acıma duygularıyla yaklaşıldığı için kendimi sonsuza kadar kurban olarak görüyordum. Adamın bana duygusuzca salak olduğumu söylemesi gerçekten salaklık ettiğimi kavramamı sağladı. Annemle babam kendi iradeleri dışında ölmüşlerdi. Beni terk edip gitmek onların seçimi değildi. Nihayet bu gerçeği kabullenebildim. Mercer kahvesine bir miktar viski ekledi ve kupayı 3 uzun yudumda boşalttı. Tish hiçbir şey söylemedi. Ancak boynu ve omuzlarındaki gerginlik hafiflemiş, mavi gözleri nemlenerek yumuşamıştı. Mercer yumuşak bir sesle "Sana bir özür borçluyum," dedi. "Senin bu operasyonun bir parçası olduğunu zannediyordum. Her ayrıntısını bildiğine inanıyordum." Tish alçak sesle "Hayır," dedi. "Değilim ve bilmiyordum." "Ona hala aşık mısın?" Tish tereddüt etti. "Bilmiyorum. Valeri ile birlikte geçirdiğimiz zaman hayatımın en değerli zamanıydı. Ama o kadar uzun zaman önceydi ki bu benim yüzeysel olmamdan mı kaynaklanıyor?" Mercer buna karar vermek bana düşmez diyerek soruyu ustalıkla savuşturdu. Tish'in yanındaki bar taburesine oturup ellerini ellerinin içine aldı. "Bir zamanlar ben de aşık olmuştum," diye bilerek ağır ağır konuştu. 25 yaşındaydım. İngiltere'de bir maden fakültesinde yaz sınıflarına katılıyordum. O benden 4 yaş büyük, Londra Polis Teşkilatı'nda çalışmaya başlamak üzere olan bir polis psikoloğuydu. Elimizden geldiğince her anı birlikte geçiriyorduk. Onu şehir merkezinde görebilmek için trende 150 kilometre yol yapıyordum. O da kullanabildiği kadar hastalık izni kullanıyordu. Yazın sonuna doğru bir hafta sonra Paddington istasyonuna beni görmeye gelmişti ve ilk kez evlilikten bahsetmiştik. Mercer'ın sesi neredeyse fısıltı halinde çıksa da sözlerinin gücü odanın uzak köşelerine kadar ulaşıyordu. Trenim istasyondan ayrılmak üzereydi. Bir anda silah sesleri duyuldu. Bir adam istasyona dalıp otomatik bir tabancayla ateş açmıştı. Hızlanan trenden adamın şarjörü boşaltışını, ardından da silahı atıp bir altı patlar çıkarmasını seyrettim. Polisler o anda istasyona üşüşmeye başlamışlardı. Adam bir kadını yakalayıp tabancayı kulağına dayayarak kalkan olarak kullandı. Bir çıkmaza girilmişti. Sonra kadın, benim müstakbel nişanlım olan o kadın adamla konuşmaya başladı. Onu sakinleştirmeye, teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Bu onun işiydi. Sonra da İRA'ya mensup bir terörist olan adamın aşırı eroin aldığı, muhtemelen onun söylediği tek bir kelimeyi bile duymadığı ortaya çıktı. Silahlı adamın tetiği çekip ardından da silahı kendisine çevirmesine kadar sadece birkaç saniye konuşabildi. Vagonum istasyondan uzaklaşırken vücutlarının birbirlerinin üstüne düştüğünü gördüm. Trenden inemeyecek kadar uyuşmuştum. Kuzeye doğru hızla yol alırken orada öylece oturup kaldım. Londra'ya bir daha asla dönmedim, cenazesine bile gitmedim. Mercer'ın sesi giderek duyulmaz oldu.
Adı neydi?
Mercer boğuk bir sesle Tory Wilkes diye yanıt verdi. Bu hikayeyi duyan ilk kişi sensin. İngiltere'deki sınıfımı tamamlayıp hiçbir şey olmamış gibi eve döndüm.
Üzüldüm.
Mercer onun ta gözlerinin içine baktı. Bizim birlikte bir yaşama başlama şansımız olmadı. Sana Tory'yi ve ne kaybettiğimi anlattım çünkü sen en azından sana bir şans verilmesini hak ediyorsun. Sen bir zamanlar Valeri Borodin'e aşık olmuşsun ve elinde olmayan nedenlerden ötürü onu kaybetmişsin. Mercer'ın sesinde kararlılık vardı. Bu ilişkinin yürümesi adına adil bir fırsat bulabilmen için elimden geleni yapacağım.
Anlamıyorum.
Basit. Birkaç dakika önce yaşanan yürek burkucu anılar güvenle ait oldukları yere dönerlerken Mercer içtenlikle gülümsedi. Alaycı benliğine tekrar kavuşmuştu. Kaçmasına yardım edeceğim.
Nasıl? Nerede olduğunu bilmiyorsun ki.
Bilmiyor muyum dersin? Mercer alaycı bir tavırla kaşını kaldırdı. Şu anda nerede olduğunu tam olarak biliyorum.
Nerede?
Tişin sesi heyecandan bir oktav yükselmişti. Mercer her şey uygun zamanda diye esrarengiz bir yanıt verdi. Önce bazı şeyleri açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Sen neden can attığın şu şekerlemeyi yapmıyorsun? Tiş ondan başka bir şey öğrenemeyeceğini anlayınca kanepeye gitti. Mercer'a baktı ve onun dolma kalemle bir not defterine çoktan bir şeyler karalamaya başlamış olduğunu gördü. Normandy'nin örtüsünü boğazının etrafına sıkıştırdı ve uzun zamandan beri ilk defa Valerie ile birlikte bir yaşam sürmeyi düşünmeye başladı. 10 dakika sonra birdenbire kanepede dikildi.
Mercer!
Mercer not defterinden başını kaldırıp ona baktı. Normalde esmer olan teninin rengi solmuş, kocaman gözleri bitkinlikten küçülmüştü.
Düşünüyordum da. Valeri tehlikeyi göze alıp benim Ocean Seeker'dan kurtulmamı ve senin benimle temas etmeni sağladı. Pekala, o zaman hastanede beni öldürmeye çalışan kimdi?
Mercer bir an ona dikkatle baktı. Yorgun beyni zorlanarak onun bu sorusunun cevabını aradı. Defterin en üst sayfasını yırtıp buruşturdu ve barın arkasındaki plastik çöp kutusuna attı. Çizim tahtasına geri dönerim. Birkaç saat sonra güneş cansızlaşmaya başlayan ışınlarıyla odayı kehribar rengine bürürken Mercer de sonunda kalemini bıraktı, kahvenin ikinci demliğinden kalan son yudumları içti ve ayağa kalkarak gerindi. 12 sayfa not almış, 18 telefon görüşmesi yapmıştı. Tiş kanepede uyuyordu. Mercer sırtının alt kısmına giren krampları parmaklarının eklemleriyle ovuşturdu ve uykudan yoksun kalmış beynini netleştirmeye çalışarak gözlerini sımsıkı yumdu. Almış olduğu kafein onu güçten düşürmüş ve zonklayan bir baş ağrısına neden olmuştu. Cüzdanından Dick Hanna'nın kartvizitini çıkarıp ofis numarasını tuşladı, telefona bizzat Hanna cevap verdi.
''Bay Hanna, ben Philip Mercer. Yeni bir şey mi var?''
Mercer bu bastı bacak başkanı açık sözlülüğünden ötürü seviyordu. Doğrudan Hawaii'ye gitmem lazım diye açıklamada bulundu.
Korkarım bu imkansız. Adayla tüm iletişim 2 saat önce kesildi. Ne telefon, ne radyo, ne televizyon. Diğer noktalara yönlendirilebilecek olan bütün uçaklar geri çevrildi. Pearl Harbor'dan aldığımız raporlara göre kalabalık askerlere rastgele ateş etmeye başlamış. Amatör telsiz operatörlerinden belediye başkanı Takamura'nın onayıyla Honolulu'da sıkı yönetim uygulandığını ve ulusal muhafızların gördükleri bütün beyazlara ateş ettiklerini bildiren henüz doğrulanmamış raporlar aldım.
Mercer of tanrım diye fısıldadı. Lanet olası manyak olayı başlattı.
Öyle görünüyor. İstesem bile sizi oraya ulaştırmam mümkün değil.
Dinleyin, eğer doğru çıkarsa bütün bu karmaşayı 24 saat içinde sona erdirecek bazı teorilerim var ve Hawaii'ye gitmeye mecburum.
Mercer Hanna'nın verdiği haber karşısında hissettiği dehşetten dolayı pes etmek niyetinde değildi.
Doktor Mercer.
Bay ya da sadece Mercer'ı tercih ederim.
Öyle mi? Tanıdığım doktorların çoğu unvanlarıyla hava atmaya bayılırlar.
Ben benimkini sadece akşam yemeği için rezervasyon yaptırmaya uğraşırken kullanıyorum.
Hanna kıkırdadı. Buna saygı duyabilirim. Her neyse. Başkan bu darbeye karışması nedeniyle Ohnişi'ye karşı gizli bir operasyon başlatılması için gereken onayı verdi.
Tanrım. Mercer şoke olmuştu. Bu aptalca bir hata. O bütün bu olayda yalnızca bir piyon. Ohnişi'nin saf dışı bırakılması hiçbir şeyi çözmeyecektir.
Hanna yorgunca bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorsunuz diye sordu.
Evet ama bu size en az Hawaii yakınlarında bulunan amfibik saldırı gemisine bir bilete mal olur.
Zorbalık bu.
Zorbalık nazik bir kelime Bay Hanna. Ben şantaj demeyi yeğlerim. Ya bütün bu operasyonun beynini size teslim edebileceğimi söylersem?
Dinliyorum.
Siz benim o gemiye ulaştırılacağımı garanti edene kadar konuşmayacağım.
Tanrım.
Mercer Hanna'nın çileden çıkıp ellerini havaya kaldırdığını görebiliyordu adeta.
Pekala, sizi oraya ulaştıracağım. Şimdi elinizde ne var?
Sonraki 20 dakika boyunca Mercer ara vermeksizin konuştu ve Hanna dinledi.
Zorla.
Mercer sözlerini bitirdiğinde bunlarla ilgili kanıtınız var mı diye sordu.
En ufak bir kanıtım bile yok ama her şey birbirine uyuyor. Daha önce de dediğim gibi Mercer, başka bir iş istersen büro sana memnuniyetle iş verecektir.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin benim yaptığım türden suçlamalarda bulunan bir FBI ajanına katlanabileceğini düşünebiliyor musun? İkimizin de canlı canlı derisini yüzerler.
Hanna yine kıkırdadı. Haklısın. Bir saat sonra başkanla toplantım var. Önerini ona ileteceğim. Seni oraya ancak bir gözlemci olarak yollayabilirim. Daha ötesi olamaz.
Mercer yumuşak bir sesle yeterli diye yalan söyledi.
Gerçekten daha fazlasını isteyemezdim. Başkanla görüşmem bittiğinde beni ara.
Telefonu kapatmasının üzerinden bir dakika geçmeden Mercer yatağında çarşafların arasındaydı. Hurdaya dönmüş vücudunun uykuya duyduğu gereksinime rağmen bilinçsizliğe sürüklenmeden önce 20 dakika boyunca kıpırdandı ve dönüp durdu.
24. ayrımın sonu. Sayfa 223.